Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Evet. Yanımda da her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var.
Merhaba Levent abi. İyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 10-15 Eylül arasını konuşmak için yine toplandık. 36 evet. numaralı gündemle. Bu hafta baştan söyleyeyim. Çok fazla bir gündem maddemiz yok.
Bir A4 kağıt tutmuyor.
Tutmuyor.
Başlıklar.
Aslında şöyle, Apple'ın etkinlik yaptığı zaman bir şey duyurmak çok akıl kârı da olmaz hani hiçbir firma için.
Çünkü o konuşulacağı için evet. tabii ki firma gümbürtüye gitmemek için bir sonraki haftayı erteliyor ya da daha önce yapıyor.
Evet.
Akıllıca yol vereceksin.
Aynen.
Ağır taşıta altında kalmamak için.
Bir hani Teknoseyir ile ilgili bir duyuruyla başlayayım. Öncelikle bizi her yerden takip edin. Instagram dahil her yerde Teknoseyir ismiyle varız. Şimdi bizden bu Plus'ı açtığımız zaman bir şey istemişti destekçilerimiz. Demişlerdi ki ya biz size daha çok destek olmak istiyoruz. Şey istediler. Çünkü çok mantıklı bir fikirdi. Hani alamayana da biz alalım, hediye edelim.
Evet.
Abonelikleri. Bu sistem artık çalışacak. Göreceksiniz mağaza linkine bastığınız zaman oradan kupon alabileceksiniz ve bunu istediğiniz birine verebileceksiniz. O da girip üye olacak.
Evet.
Bu sistem, çalışıyor. Mağaza aynı zamanda şunu da söyleyeyim. İki tane anahtarlığımız kalmış mağazada. Son iki.
O bitti desem.
Evet, onu şimdiden duyurayım. Kapanı alın. Hala Dreamers'ta olduğunu biliyorum. Kaç tane olduğunu soracağım. Ama hani online olarak son iki
Kadıköy'de
tane.
Kadıköy'de olanlar.
Evet, Kadıköy'de olanlar alabilir.
Uğrayabilir. Ama tabii sen bütün dünyaya yayın yapıyorsun.
Yapacak bir şey
6
yok.
6 milyar ekran başında
evet,
şu anda.
Evet, bizi izliyor.
Neyse tamam bitsin anahtarlık manahtarlık bitsin artık gerçekten ya.
Zaten bitiyor hani ha,
tamam,
son.
Tamam bitsin lütfen artık.
Böyle dediğim gibi mağaza ikonunu tıklamayı unutmayın. Şimdi geçen hafta biz General Mobile fabrikasını gezdik.
Evet, İstanbul İkitelli civarında bir büyükçe bir üretim tesisi kurmuşlar. Basını davet ettiler. Biz de oradaydık. Hı hı. Yayınlandı zaten izlenimlerimiz.
Ben o yüzden şey yapayım.
Üretim bandında telefon üretimi ya da hani beğenmiyorsan montajı de kimse alınmaz. İzledik adım adım. Gördük.
Bir iki soru vardı. Mesela şeye şaşırdılar. Ya bu kadar mı insan eli değerek yapılıyor? Onu gömdüler ya baştan sona.
Öyle.
Evet öyle gerçekten orada bir show falan yapılmıyor. Sonuçta bazı şeyleri robot takamıyor işte.
Şey de öyle. Şimdi aldığın 600 dolarlık anakartı da insan yapıyor. Çünkü bir kere hani uzak doğuda Türkiye'de o hale geliyor hızla. İnsan çalıştırmak makineden daha ucuz. Şimdi anakartın tabii her şeyi makineyle yapabilirsin de işte bir ben Fujitsu Siemens'in anakart fabrikasına gitmiştim Almanya'da. Server anakartı üretiyorlar. Onu Almanya'da yapıyorlar. Herkes her şeyi insan yapıyor. Ya yani tamam o devre elemanları falan o elle lehimlenebilecek falan şeyler değil. Onları robot yapıyor ama onun dışında işte anakartın üzerine bellek slotunun yuvasının takılması. Onu insan takıyor.
Tabii.
Hatta genelde de kadınları çalıştırıyorlar. Çünkü dediler ki elleri daha küçük, daha aralardan tutabiliyor, koyabiliyor falan. PCI yuvalarını tek tek kadın takıyor. Onun makine de tabii yine lehimleniyor ama deliklere pinlerini elle oturtuyorlar. Normal böyle bu iş.
Evet.
Böyle bu iş. Gerek de yok her şeyi makine. İşte birisi de ekmek yesin yani her şeyi de makine yaparsa.
Yani.
O RAM slotlarını yapan adama ne iş bulacaksın?
Doğru.
Bir zararı yok. Biraz da insan şey yapsın. İnsanın yapabildiği şeyi insan yapsın.
Evet. Bir şey tabii şöyle bir beklenti de doğuyor. Hani madem her şey Türkiye'de yapılıyor, fiyatlar da ucuz olsun. Şey fiyatı eleştirildi. Mesela 3000 lira olması bu GM9 Pro'nun.
Ama biraz daha diğer telefonlardan yüksek özellikleri olan bir telefon. Şimdi Snapdragon 660 dedin. Daha büyük pil. Sony'nin görüntü algılayıcısı. O görüntü algılayıcı şey. Arat bak internette bir sürü başka marka telefon dediğinde aynı şey. Hı hı. IXM 363 müydü neydi?
Öyle bir şey.
Şimdi yanlış da söylemeyeyim fotoğrafını çekmiştim. Ha tabii gönül ister ki 500 lira olsun ama olmuyor tabii biraz da. Hani şu da var. Tabii ki bu firmanın en üst ürünü bu. Biraz para da kazanmak isteyecek. Firma da şeyin bilincindedir. O rakam fiyat ne kadar düşse o kadar çok satar. Hı hı. Firma da bunu düşünüyordur tabii de bir dengeye getiriyor herhalde. Ben de 3000 liranın daha altında olmasını isterdim. 2000 liraya yakın olmasını isterdim. Daha bir heyecanlı olurdu ama 3000 lira bir fiyatı var.
Bir yandan da tabii şey de soruluyor. Hani şöyle bir şey var. Sanki montaj yapmak çok değersiz gibi bir algı var. Hani montaj yapılan yere fabrika denmemesi gerektiğini gibi böyle bir düşünce var insanlarda. Halbuki hiç alakası yok.
Ya şimdi o gördüklerinin şeyi ne ki? Hani bir üstüne ki PCB'nin de kendinin evet, yapılması. Aynen. Hani şeyi de diyodu bilmem neyi de zannet. Ya Apple da o diyodu hazır alıyor. Hı hı. Çünkü onu yapan sadece fabrika var. Tutup da şey yapamazsın. Hani oradaki devre elemanını, direnci bile sen üreteceksin. O saçma sapan bir şey olur. Ha Samsung üretiyor olabilir ama Samsung hani onu üretip zaten satıyordur da. Normalde de hani telefon üretmese de o devre elemanlarını üretiyordur. Hı hı. Dolayısıyla o üretmiş olabilir ama onun dışında o çok anlamlı bir şey değil. Ha tamam hani hayal kur. Öyle bir fabrika düşün ki işte böyle kapısından şey damperli kamyonla işte silika döküyorlar. Arkadan telefon çıkıyor öbür ucundan. Hayal hani ideal durum belki o olabilir ama bir de bu işin ekonomisi var. Valla o yapılan iş çok değersiz bir iş değil. Kullanılan makineler dünya standardında yüksek teknoloji makineler. Çıplak PCB'den telefona giden bir yol var. Az bir şey değil yani. Bundan öncesi neydi? İşte gördün iki gün önce konuşuyordun. Casper bilmem ne telefon aldık da şeye çıktı Çin'e. Çin'e bilgi gönderiyor çıktı falan filan. İşte şey o. Çünkü orada o telefon üzerine etiket yapıştırılıp geliyor. O etiket Türkiye'de bile yapıştırılmıyor. Çünkü üretene diyorsun ki 500 tane şu 5000 tane şu telefondan üret. Üzerine de şunu yaz diyorsun yazıyor. Söyledik yayında da kamyondan indiriyorsun konteynerleri mağazanın vitrinine diziyorsun.
Evet.
Yani bu mu değerli? Bence montaj da bir şeydir. Hı hı.
Daha sonraki adımların yolunu açar.
Tabii ki. Tabii ki. Yani bugün Kore'ye falan da montaj falan diye dudak büküyorlardı. Şimdi Kore'yi gördün işte. Hı. Uçağından kamyonuna gemisine her şey var öyle. Kendi
ben
markasıyla.
Çok şey isterim abi işte bunlar yatırımcılara cesaret versin de işte o az önce bahsettiğin diyodu üreten adam ben diyot üretmeye başladım desin. Varsın yani, bu fabrikalara.
Tabii.
Uyduruyorum şimdi pil ayrı şekilde. Şeye çok şaşırdılar.
Cam
olayına. Evet,
ben de şaşırdım olayına. Zaten ama orada tabii şey enteresan hani o, bir tek biziz ona uyanan. Hani orada bütün basına söylendi kimse... bir ya bu böyle mi diye bir şey sormadı. Biz fark ettik o detayı. Vallahi. Gidip özel konuştuk zaten. Corning'le ortak tesisimiz var dediler. Bravo.
Evet. Ve hani o sadece General Mobile değil dünyaya da satıyormuş. Hani oradan.
Bravo.
Evet. Genel olarak böyle zaten detaylarını videoda uzun uzun konuştuk. İnsanlar tabii şeyi yani her zaman görebildiğin bir şey değil ya üretim hattı tabii. Nasıl bir şey. O yüzden hoşlarına gitti tabii.
Şimdi şu da güzel. Gittin her aşamayı çektin. Hiçbir şey bunu çekme bunu yapma demediler. He. Ben bak diyorum işte Fujitsu Siemens fabrikasına gittim Almanya'ya. Hiç, niye fotoğraf elimde belgem yok fotoğrafım yok bir şeyim yok çektirtmediler.
İşte.
Çekme dediler. Çekme dedikleri şeyler o senin General Mobile'da çektiklerinden daha öte şeyler değil. Sadece hani belki makine daha büyük. Çünkü hani şimdi burada 4 anakart şu kadar bir şeyde plakette çıkıyordu. Orada server anakartı bu kadar. O kadar ama yani.
Aynı şey.
Sonuçta bunu daha önce başka firmalarda da gördük. Artık ezberledik işte. Çıplak PCB bir lehim havuzuna geliyor. Üzerine robot büyük bir hızla devre elemanlarını koyuyor. Tamam hani ezberledik yani.
Öyle.
Ama adam çekme dedi. Hı. Niye dedi bilmiyorum. Büyük olsa Almanlıktan.
Ondan.
Hani. Bir şeyi yasaklayalım. Verboten.
Evet.
Ne diyeyim işte yani o yüzden bravo adamlar hiç öyle şuraya çekmeyin, şuraya bakmayın bir şey de demediler. O da bir şeydir.
Evet. Gelelim diğer konumuza. Apple etkinliği yapıldı.
Telefonlar duyuruldu.
Bir de saat duyuruldu. 4 ürün toplamda. Başka şeyler
X-Ray, vardı. Evet. Access.
Evet.
Access.
Max.
Max.
Şimdi...
XR mı öbürü şimdi?
XR, evet.
XS bilerek mi konulmuş çünkü? XS. Çok aşırı bizim telefon.
Şey gitti. X gitti. Artık düz X olan, hani geçen sene çıkan telefon artık yok. Onun yerine bunlar geldi.
Peki o X'in karşılığı hangisi?
X'in karşılığı XS. S olan. Çünkü R birazcık şey. Daha mesela ekranı falan IPS'te kaldı. Diğer ikisinin OLED ekranları. Şöyle Max olan, hani Apple'ın yaptığı en büyük telefon 6.5 inç. OLED ekranına geliyor.
O 6.5 inç olanın oranı ne? Oranı 16'ya 9 değil tabii.
2688'e 1242 piksel abi. Şimdi oranlayamadım. 458
yani ince mi? İnce uzun mu?
Yine ince. Şöyle aslında.
Yeni format.
Şöyle bir şey oldu. Apple'ın bütün iPhone 8 bu Plus'ları falan zaten kocamandı. Ekranlar daha içinde küçüktü. Şimdi onun ekranını aslında o kasa içinde büyüttüler. Yani aslında Plus kullanan birisi, 8 Plus kullanan birisi bunu alsa çok yadırgamayacak telefonu. Ekran oranını arttırmışlar. 3 tane telefon oldu bir anda. İşte R modeli birazcık daha makul fiyatlı olacak diye beklentimiz var. Tabii Türkiye'de ne olur bilinmiyor. Türkiye şey yok bu arada. Türkiye'ye ne zaman geleceği falan açıklanmadı. Hani onlar hep bir şey açıklar ya, ilk şuraya geliyor, işte ikinci olarak şu ülkelere geliyor diye. O listelerin ikisinde de Türkiye yok.
Geç gelmez ya, tahmin etmiyorum.
Ya Ekim'e kadar gelmeyecek. Şimdi her yerde...
Tamam, 15 gün.
Ama Ekim'den sonra da gelecek mi, Kasım mı olacak hiçbir fikrimiz yok.
Peki bunun daha bir ay önceden fiyatını açıklıyorlardı basın kuruluşları. Fiyat yok diyorsun.
Hepsi kafadan attı abi, hala da öyle. Beklentiler vardı işte 10 bin liradan başlayacak, 15 bin olacak. Onlar biliyorsun reyting getiren şeyler. Hala kesin değil ne olacağı.
O zaman sürpriz de olabilir.
Sürpriz de olabilir.
Kötü sürpriz de olabilir.
Ya şöyle, Apple ve benzeri firmalar böyle Türkiye'de dolar kuru hep yükselişte. Bazen yavaşlıyor, bazen hızlanıyor.
Pay koyuyor. İkide bir evet, fiyatı değiştirmemek için. Yüksekten hesaplıyor.
Şimdi dolar kuru zaten Türkiye'de çok yüksek. Kim bilir ne hesapladılar acaba? Şimdi o biraz değiştirecek diye düşünüyorum durumu. Çünkü bir de şey oldu dün. Bütün Apple ürünlerine zam geldi Türkiye'deki. Hepsine birden güncelleme yapıldı. Yani öyle 300-500 değil. Biner, 2000'ler, 3000'ler TL civarında zam gördü ürünler. Özellikle MacBook'lar falan fiyatları uçtu. Bunların fiyatları ise ne olacağı bilinmiyor. Hepsinde bu üçünde de, üç telefonda da A12 yeni işlemci var, 7 nanometre.
7 nanometre olması güzel bir şey. Hayata girmesi, tek basamaklı sayılara evet, gelindi. 7 de herhalde bayağı bir kalınacak.
Herhalde.
Ama 7'nin çarşıya gelmesi heyecanlı bir şey. Ya
ben şunu düşünüyorum abi, sen ne dersin bilmiyorum. Geçen işte A11 olduğunda yine aynı laflar söyledi. Yine muhteşemiz, harikayız, geçmişteyiz. Bu hep böyle. Bütün her şey için geçerli.
Onların şeyi o.
Şimdi acaba hayatımıza ne kattı? Mesela işte bugün Note 9 diyoruz. İşte içinde en son işlemcisi var. 8'in işlemcisi de zamanında en iyisiydi vesaire. Bu ne kattı? Bunu geriye doğru düşündüğün zaman işlemcinin yani ilerlemesi hayatımızı değiştirmiyor o kadar fazla.
Değiştirmiyor tabii canım. Çünkü şey olsa, herkes de o işlemci olsa belki bir geliştirici der ki ben bunu hani bu işlemciye göre bir uygulama yazacağım. Başka daha yavaş işlemcilerde çalışmayan bir uygulama yazacağım. Devrimsel bir şey yapacağım der, yapar. Ama hiçbir zaman onu yapamazsın.
Yapamıyorsun.
Çünkü herkes de çalışacak şeyler yapman lazım. Aç kalmak istemiyorsan. Dolayısıyla olmuyor. Ama en yüksekte tabii yüksek şeyler olacak. Onlar sonra senin yüksekte gördüğün şeyler 2 sene sonra senin cebine süzülüp inecek.
Şey neden olsa yine anlarım. Derim ki ya A12 sayesinde ya da işte muadilleri fark etmez. İşte 5 saat daha fazla çalışacak telefonu. Böyle şeyler de yok.
Yok. Ya şu anda aslında Apple'a bakarsan kaç yıldır aslında bir teknolojik ilerleme falan yok. Android tarafına baktığında da yine onda da bir teknolojik ilerleme bir şey. Note 8 ile Note 9 aynı. Note 9'un incelemesini ben hala hazırlamadım. Çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum. Note 8 işte aynı yani. Pili büyüdü. En real gerçek şey bu. Fark bu. Pili büyüdü. Onun dışında ekran tamam. 8'in de ekranı süper. 9'un da süper. Telefonla konuşma, Wi-Fi, Bluetooth aynı. Ölçebileceğin şeyler değil evet, ya da bir fark varsa da akademik olarak belki bir fark belirlenebilir ama senin hissedebileceğin şeyler değil. telefon teknolojisinde bir sıkışma, bir durulma var. Benim şu noktada isteyeceğim şey, şu andaki şu hardware'ı da save etsinler. Ben razıyım. Pil üzerinde çalışsınlar.
Evet.
Pil, çünkü pil teknolojisi biz bu işlerle uğraşmaya başladığımızdan beri değişmeyen tek parçası telefonun. İlerlemeyen teknolojisi, ilerlemeyen tek parçası.
Ve belki de en çok etkileyeni, doğrudan yani, etkileyeni.
Nikel kadmiyum ilk şarj olabilir pillerle tanışmıştık. Sonra işte metal hibrit piller hayatımıza girdi. Telefonların, hani akıllı telefonlarla birlikte lityum iyon pil çıktı. Tamam, hala aynı pil işte, aynı teknoloji. Tamam, kapasitesi falan büyüdü de o fiziksel olarak genelde büyüyor. Yani o bir şey değil. Telefonun kendisi büyüyor. İçinde pile ayrılan alan büyüyor. Pilin kapasitesi büyümüş oluyor. Ama pil işi bir kriz haline geldi sanki.
Geldi kesinlikle.
Çünkü telefona sen yeni özellikler ekliyorsun. Daha büyük, güzel ekran, şu bu. Hepsi pile yükleniyor. Pil aynı.
Tabii saat diyorsun. Hala bir gün. Apple'ın son saati de öyle.
İşte hani şu hardware... Şimdi ben Android tarafını biliyorum. Note 9'un işte 8 GB bellekli versiyonu var. 8 GB bellek, 512 GB depolama. Depolama. 4K'ya yakın ekran, HDR ekran, o bu. Tamam, bu her şey. Ben hep aynı örneği veriyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü bu deneyimi yaşıyor olmak. Her şey, her kalemi benim laptop bilgisayarımdan daha yüksek. Hı hı. Bu güzel bir şey. Tamam, dediğim gibi hani daha bu artık olsa ki tamam, o 8 GB bellek yani 18 GB bellek olsun. Bu kötü bir şey değil ama zaruri de değil.
Evet. Eşik aşıldı çünkü.
Onun yerine şunun pili konusunda devrimsel bir şey olsun. Sonra da mesela 8 GB bellek, her telefon 8, en ucuzu da 8 GB bellek olsun. Ki o yine gerçekleşiyor. Yani silikon ucuz bir şey olduğu için yani nispeten üretmesi. İşte General Mobile 4 GB'da.
Doğru.
Şey olan 9.
9 Pro.
Olan. Ya o 4 GB 1-2 sene sonra minimum olacak. Ki geç bile kalınmış durumda.
Evet.
Ama o konularda bir şeyler oluyor. Pilde hiçbir şey olmuyor. Sadece haberler çıkıyor işte. Bilmem ne üniversitesi tükürükle dolan pil yaptı falan. Yok öyle haber. Hiçbir şey olmuyor oradan. Hiçbir şey çıkmıyor.
Öyle. Kapasite olarak da hepsi 64 GB'dan başlıyor depolama olarak. 512'ye eklendi şu an listeye. 512 GB var. 256 GB var. 64 var. Bir tek işte bu XR'da 256 var. 512 yok. Bir de araya 128 GB sıkıştırmış.
Minimum 64 olması iyi bir şey.
İyi bir şey çünkü bunlar da biliyorsun microSD desteklemiyor.
Evet. Orada zaten ekstra sıkışıklığın var. Telefonda da 16 GB artık günümüzde yetmiyor.
Evet.
Şeyi bırak, hani öyle dolu dolu kullanmayı bırak. Normal bir kullanıcı, yarın öbür gün telefonuna güncelleme geliyor, güncelleme inmiyor.
İnmiyor değil mi?
Yeterli depolama alanı yok diye. O yüzden artık 64'ü güzel kullanırsın. 64 az değil. Tabii ki daha çok olsun. Bir zararı yok da 64 minimum olsun.
Evet, bu XR'da işte en büyük eksiklik bu ekran. Liquid Retina HD ekran diyor. IPS olacak, OLED değil.
1080p değil.
1792'ye 828'de kalmış.
1080p değil.
Değil, evet.
İsmi fiyakalı.
İsmi fiyakalı.
Zannediyorsun ki süper bir ekran bu ama değil. Diğerlerinin ismi yok. O yüzden kaybediyorlar.
Peki şeyi soracağım sana. Mesela bir bunun için söylemiyorum. Herhangi bir telefonun ekranında ki böyle kalite algımızda çözünürlüğün şeyi nedir acaba?
Ya iyi ekran, kötü ekran çözünürlükten farklı bir şey.
Evet.
Benim çok güzel 1080p ekranlı gördüğüm laptoplar var mesela. Hmm. Diyorsun ki bu ekranda bir güzellik var diyorsun. 1080p aslında. Ama şimdi burada o ekran kötü değildir.
Tabii.
Günümüzde öyle çok kötü ekran yok, hani bir Huawei tablet inceledik geçenlerde, 1024x600 ekranı vardı. Ona baktığında şey diyordun, bu ekranda bir hani bir 5 yıl öncesinin hissi var diyordun. Ama o aşırı bir örnek. Evet. Onun dışında günümüzde öyle çok kötü bir ekran yok. Kullanıcılar kullanacak tabii ki. Şimdi ben o konuda bir iki laf ettim. Tabii ki hani öldürmeye çalıştılar hemen. Çünkü onların verdikleri yorumlardan, yanıtlardan zaten şey kendileri de söylüyorlar. O kullanıcının çözünürlükle falan şeyi yok.
Alakası
ki.
Yok, evet.
İşte güzel bir isim koy. Retina diye daha önce sattın. Şimdi Liquid Retina de tamam işte bayıla bayıla alacaklar. Memnun olduktan sonra insanlar zaten hani çok söylemeye de söylenecek de bir şey yok.
Öyle.
Zaten firma bir şey yapmasa da onun savunmasını kullanıcı yapıyor. Düşük çözünürlükte olduğu için pil daha çok gider diyor. Tamam doğru. İşlemcinde daha yüksek oyunlarda daha hızlı çalışır. Tamam. Ne diyebilirsin ki?
Öyle.
Dünyanın en başarılı firması. Bunları söyletebiliyorsan insanlara.
Öyle.
Dünyanın en başarılı firması.
Şimdi sırf bu Apple için değil abi. Genel olarak şöyle bir şey var. Son çıkan teknolojik ürünlerde, bu ekran kartlarında da böyle, Nvidia'da da böyle aynı şeyleri konuştuk. Bir fiyat artışı var. Bu telefonlarda da bir fiyat artışı gözüküyor. Yani bu şey değil, Türkiye fiyatından bahsetmiyorum. Genel olarak bunlar artık pahalılandılar. Yani şurada baktığın zaman en ucuzu $750 oldu. İşte üstünde $1000, $1100 gidiyorlar. Böyle de bir teknolojinin pahalılandığı bir dönemdeyiz. Herkes için, tüm dünya için.
Erişmesi zor. Birazcık artık... O imkanın yoksa orta düzeyle yetineceksin. Bugün orta düzey dediğin telefon birkaç sene öncenin en yüksek teknolojisi. Tamam. Herkes en yüksek modeli almak istiyor ama yapılabilecek bir şey yok. Elindeki imkanlarla idare edeceksin. Yani bu böyle. Bu böyle. Ya da işte... Senin için ne kadar önemli? Hı. Yeme, içme, al. Ne yapayım? Hani bu kadar önemli benim için diyorsan al. Ama pahalanıyor. Sen o artışı 2 kat, 3 kat hissediyorsun. Çünkü döviz kuru da ayrıca değiştiği için acısını daha çok hissediyorsun. Öyle yapacak bir şey yok. Hoş bir şey değil ama hayatın gerçeği.
Evet, bir fikri takip yapalım. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir Avrupa Birliği'nin bir internet yasası vardı tartışmalı yaratan.
Evet, pek olacak şey değil gibi diyorduk. Gözüküyordu. Kabul
edildi. Kabul edildi. Daha bir aşaması daha varmış. Evet. %100 değil ama diyorlar ki bunu aşan onu da zaten aşacaktır.
Ya iki tane şey istiyorlar. Birincisi bu Avrupa'da yıllardır bitmeyen aynı sancı. İşte Google News var mesela, haber sitelerindeki haberleri sana işte derleyip sunuyor bir servis. O diyor para versin. Hı hı. Bu yıllardır Fransızların özellikle uğraştığı bir şey. Arada bir iki para da kopardılar ama olmuyor bu. Hani şimdi Google bir dev olduğu için adı belli, adresi belli. Gidip para istiyorsun, üzerine yasal okları doğrultuyorsun. Parayı birazcık bir şeyler atıyor falan filan. Bir sürü böyle şey var. Hangi birinin gırtlağını sıkacaksın? Kendileri de bunun geçmişte de olmadığını, hani bu hayal edilen sistemin çalışmadığını söylüyorlar. Ama yine de bir daha deneyelim. Bu sistem işte Avrupa Birliği'nin yasasını uygularsa ülkeler, öyle başka sitelerin haberlerini sunan bir servis yaptıysan para vereceksin o sitelere. Onun içeriğini kullanıyorsun. Aslında hani... Kulağına mantıklı gelebilir, mantıksız da değil ama nasıl işleyecek? İşlemesinde bir sorun
yani
var.
Her şeyin taranmasının gerektiği bir dünya düşünülüyor burada.
Ya o linkleri işte nasıl takip edeceksin? Artı şu var şimdi, benim içeriğimi çalıp site yapan adam var. Google News o sitenin içeriğini linklerse o adam bir de bunun üzerine para kazanacak. Hmm. Sonra ben isyan edeceğim. Mahkemeye vereceğim ikisini de falan filan. Yani bu çarkın dönmesi çok zor. Ama bir deneyecekler mi artık bilmiyorum.
İşte bu sırf Google olsa YouTube ve Facebook'ta gibi hani insanların içerik ürettiği yerlerde de senin benim ürettiğim içerikten de bunları sorumlu tutmaya çalışıyorlar.
Şimdi o ayrı bir şey. O ikinci ayağı bu şeyin. Diyor ki telif hakkı olan hiçbir şeyi kimse paylaşamaz.
Evet.
Upload edemezsin. Bunun içinde diyor işte ya Facebook'un gırtlağını sıkarsın, dev bir tarama sistemi kurdurtursun. Google'a yaparsın. Ama yani TeknoSeyir'e nasıl yapacaksın? Hı. Ne olacak? Bunu hizmet olarak sunan firmalar ortaya çıkacak. Sen de TeknoSeyir olarak oradan o hizmeti alacaksın. İçerik tarama hizmeti. TeknoSeyir'e adam bir fotoğraf yükleyeceği zaman o fotoğraf önce o server'a gidecek. O server bütün dünyada çekilmiş 25 trilyon fotoğraf içinde bu fotoğraf var mı diye bakacak. Yoksa izin verecek tamam diye. Tabii o fotoğrafın o server'a gitmesinin getirdiği güvenlik açığı falan ayrı bir tartışma konusu. Bunun pek olabilirliği yok. Bu öyle. Ufak, yani bu durumda ne olacak? Bunu bana yap diye benim ümüme çökerse ben kapatacağım, gideceğim. Çünkü bunun maliyetini ben karşılayamam.
Doğru.
Bunu ben kuramam bu sistemi.
Mümkün değil.
Başkasından anlattığım şekilde, hayal kurduğum şekilde hizmet alırsam da onu o ayda 50 dolara olacak bir iş değil. Onun faturasını karşılayamayacağım için hadi ya ne uğraşacağım derim. Kapatırım şalterleri. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Bir sürü sitede bu sıkıntıya düşecek. Bu aynı zamanda şey getiriyor. Bu aynı zamanda deli bir sansür mekanizması. İstenen hiçbir şey internete konamasın. Hani bizim istemediğimiz şey konamasın. Dev bir sansür mekanizması. Yarın öbür gün kimlere hizmet edecek bu mekanizma belli değil.
Şeyi hatırlıyorsun, bu Google linki çıktığı zaman meselesi yıllar önce. Yayınların kendisi itiraz ettiler ya bu sayede biz tanınıyoruz ediyoruz diye.
Tabii ki o da ayrı mesele. Yani bu Avrupa Birliği tabii şu var, hani kanun koyucular böyle şeylere okey diyorlar da bu adamların hiçbiri bunun teknik kısmını bilecek adamlar değil.
Evet.
Uygulanabilir mi? Göreceğiz. Uygulanamayacağını şu anda söylüyor bir sürü uzman, evet, yetkili.
Buna rağmen
geçti. Ama uygulanabilir mi? Göreceğiz. Bu Avrupa Birliği olduğu için tabii Türkiye'yi doğrudan etkilemez.
Yok.
Ama etkilenmem sanma. Hı-hı. Hani bir şekilde bana bunun ucu dokunmaz sanma.
Evet. Şimdi Microsoft da bir sonraki hani şeyini test ediyor, Windows 10 güncellemelerini vesaire. Şeyi yakalamışlar.
Ekim ayında çıkacak.
Evet.
Yeni Windows.
Firefox ve Chrome yüklemeyin uyarısı. Tespit
yükleme
etmişler.
Yükleme demiyor. Sende diyor şey var zaten.
Evet, en iyisi var, en güvenlisi.
Çalıştırdığında Firefox'un falan setup'ını. Sende zaten Edge var bak ne süper falan diyor. O tabii işgüzarlık.
Tabii.
Ama şey demiş Microsoft, o çıkınca hani öyle bir şey olmayacak bu beta diye böyle demiş. Bir işgüzarlık. Yani Windows'un içine böyle şeyler ekliyorlar. Oraya da orada şimdi Windows'un çalışan program döngüsü içinde böyle bir şey var. Bu program dosyası, o çalışan setup dosyası Firefox'un setup'ı mı? Bakıyor Windows. Hmm. Sonra diyorsun ki bilgisayar yavaşladı. 2000 tane böyle saçma sapan şey eklersen yavaşlar tabii. İş güzellik, başka şey değil.
Evet. Windows 10'un yeni güncellemesinde şöyle bir özellik olacakmış.
Yani şunu söyleyeceğim, sözünü unutma ama ben de kaçmasın konu. Microsoft'un bunları tek özürü şu olabilir. Windows'u bedava verirsin. Dersin ki ben de kardeşim ürünümün reklamını yapacağım. Banner koyacağım. İşte yok sen şunu çalıştırınca onun yerine şunu da var abi diyeceğim. Tamam dersin, hani buna bir şey diyemezsin. Ama bu Windows parasını verip aldığın bir şey.
Öyle.
Hazır bilgisayar aldığında içinde geliyor, onun da parasını veriyorsun aslında.
Doğru.
Parasını verip aldığın bir şey. Ben parasını verip aldığım şeyde hatırlatma, reklam, banner, işte bilmem ne istemiyorum kardeşim. Parasıyla almışım. Bedava olsa tamam dersin ki bunun bedeli bu. Kullanıcı sözleşmesinde bu anlaşmayı yapıyoruz dersin. Şey diyemem. Neyse araya girdim, kusura bakma.
Yok yok, sorun değil. Ya o kullanıcı sözleşmelerinde biliyorsun aslında parasını verip satın aldık zannettiğimiz ürünlerin bizim olmadığı da.
Bazıları senin değil. İşte sadece kullanıcısısın falan filan öyle şeyler de
o
var.
O bile garanti değil yani. Windows 10 şöyle yeni güncellemesinde OneDrive'a bir özellik ekleyecekmiş. Yer açmak için bazı dosyaları OneDrive'a atacakmış. Mesela uyduruyorum şimdi, temp dosyaları birikiyor bilgisayarın içinde. Sen de temizleyen birisi değilsin, farkında bile değilsin. Şişiriyor bilgisayarını. İşte şey bakacak bu özellik, Storage Sense diye bir özellik. Temp dosyası birikmiş, ben bunu diyor, çaktırmadan sileyim bilgisayarını. Ama nasıl siliyor? OneDrive'a yollayarak siliyor. Tam da silmiyor. Böylelikle bu işlemi bilgisayarının çalışması için gerekli alan açılana kadar yapabiliyormuş.
Bizim ülkemizde upload hızları orası o kadar ayrı. Düşük ki o işi yapamaz. Çünkü o yükleyeceğim diye kilitlenir bilgisayar. Bunun getirdiği bir güvenlik sorunu da var. Bu bilmiyorum, bu denenecek bir şey herhalde.
Herhalde.
Yani sonuçta bulut kullanmak istemeyebilirsin.
Öyle. Bu ilginç bir haber. Apple, Trend Micro'nun bazı uygulamalarını mağazadan atmış. Kullanıcıların bilgilerini kaçırıyorlar diye.
Trend Micro çünkü bir hata yaptı.
Evet.
Bazı uygulamaları kullanıcıların tarama geçmişini Trend Micro'ya yollamış. Apple da böyle cezalandırmış
evet.
onları.
Kabul etmişler zaten böyle bir şey olduğunu. O da ama niye böyle bir şey yaptıklarına da şöyle bir açıklama getirmişler. İnstal etmeden önceki işte şey senin hangi sitelere girdiğine bakıp screenshot'ını alıp yolluyormuş ki şey bu adam yüklemeden önce işte bizim yasakladığımız ya da işte kötü olduğunu, malware saçtığını bildiğimiz sitelere girsin mi diye bakıyoruz demiş.
Ama işte bunu söylüyor musun, söylemiyor musun? Tabii. Artı şu var hani ekran görüntüsü aldım ya arada benim göstermek istemediğim özel bir şey var.
Gidiyor tabii.
Bu yapamazsın böyle şeyler.
Gerçi şu yapamaz. Var. Yani bu öyle bir şey ki hani normal işleyişi bu bile olsa o görüntüyü başkası gelip seni hackleyip kaçırır.
Saçma sapan bir uygulama evet. Kardeşim ne var ben bugüne kadar deli gibi virüslü porno bilmem ne senin Trend Micro'nun istemediği siteler her neyse onlarda geziyordum. Şu anda tövbekar oldum Trend Micro yükleyerek yeni hayatıma başlıyorum. Nasıl anlayacaksın bunu? Ne demek benim geçmişime bakacak da bilmem ne. Tövbekar oldum kardeşim orada bir yazı gördüm bir sitede. İşte ne güzel bak Trend Micro'yu yüklüyorum. Bıraktım eski alışkanlıklarımı. Ne demek senin geçmişine bakacağız bilmem ne. Bu saçma sapan bir öyle. Açıklama yani eğer gerçekten buysa yaptıklarının
hata
nedeni.
Hata olduğunu kabul ediyorlar ama.
Bu saçma sapan bir açıklama.
Şeyde yok ettik diyorlar kullanıcıdan aldığımız verileri de sildik.
Ya şimdi Trend Micro dev firma. Hani şey yapacak merdiven altı bir firma değil öyle Ali Cengiz oyunları çevirecek şey değil. Trend Micro sana öyle antivirüs bilmem ne veriyor ama o asıl bilmem ne yok işte uyduruyorum NASA'ya bilmem neye milyon dolarlık güvenlik yazılımı satıyor. Böyle senin browser'ında falan hani bu şekilde ismini riske atacak bir firma değil ama bir şeyler olmuş.
Evet. Yani şey de ilginç işte bu kadar büyük bir firmayı Apple kestirip atıvermiş hemen.
Ya oradan para kazanmıyor tabii.
Bakalım ne olacak? Daha geri gelmemiş uygulamalar.
Yani böyle bir hata nasıl yapılabilir? Sen şurada kıytırık bir web sitesi yapsan 50 kere bakıyorsun. Düzgün gözüküyor mu? Öbür browser'da düzgün gözüküyor mu? Düşük çözünürlükte bakıyorsun. Sen Trend Micro'sun. Yani milyonların kullanacağı yazılımlar üretiyorsun. Nasıl hata yapabilirsin
yalnız,
ki?
Bak hatadan kastınız bir bug değil. Hani böyle çalışmaması gerekiyordu. Böyle adam bunu koymuş bunu özellik
ya
olarak
işletmiş. Denemiş bir şey evet. İşte patlamış. Ters tepmiş olay. Fark edilmese işte. Ya da işte ilgi uyandırmasa falan böyle gidecek. Ya da bu zamana kadar nasıl çalışıyordu? Olacak işler değil.
Google'da yine memnun olmadığı servislerini öldürmeye devam ediyor. Inbox uygulamasını yok etmiş.
Öyle. Ben açıkçası çok Inbox'ı anlamamıştım zaten. Yani Inbox Google Gmail'e erişim sağlayan bir uygulama. Kuruyorsun. Bu sefer her e-mail iki kere notification'ı geliyor. Hem Gmail'de hem Inbox'ta. Onun ince ayarları var derinlerde. İki kere gösterme diye falan. Ama bir yerden sonra şey diyorsun ya bununla niye uğraşıyorum? Hani Gmail evet. Zaten entegrasyonu var Android kullanıyorsan. Bununla niye uğraşıyorum diye sorguluyordun. Ben kaldırmıştım Inbox'ı. Google'da kaldırmış zaten.
Evet.
Eskiden Thunderbird kullanıyordum.
Hepimiz öyleydik.
Hani maili makineye indirip kullanıyorduk. O da kalmadı.
Outlook devam ediyor ama sonuçta iş dünyasında.
Tabii o ama çünkü Outlook sadece bir mail istemcisinden öte bir şey. Kurumsal pazarda bir anlamı var. Outlook Express vardı. Windows 98'de falan. Ben onu da kullanırdım. Sonra ne oldu? Şimdi böyle geçmişte bazı mailler Outlook Express'te, bazı mailler Thunderbird'te falan öyle bir e-mail çöplüğü.
Evet, aynen.
Atamıyorsun, satamıyorsun. Ya 1997 yılında bana küfür eden şu adamın mailini gerekirse, bulmam gerekirse saklıyorsun. Saçma sapan işler. Benim arkadaşlarım IMAP kullanırdı. Yani şimdiki sistem, sunucuda, maillerin sunucuda durduğu sistem. Ben ona dudak bükerdim. Çünkü internete bağlanmak gerekiyordu.
Ya.
mailleri makineye indiriyorduk çünkü interneti kapatıyorduk. Rahat rahat cevaplıyorduk. Hatta hani cevaplarsın onlar outbox'ta bekler. İnternete bağlandığın zaman giderler ya da sen gönderirsin. Çünkü internete telefonla bağlanıyorduk. O yüzden IMAP falan kullanışlı gelmiyordu bana.
Şimdi gençler diyor ki biz de internete telefonla bağlanıyoruz. Hayır, cep telefonu değil.
Ya da işte ADSL değil. Evet. Numarayı çevirerek bağlanıyorsun ve telefonu açmış durumdasın. Şey yazıyor.
Seni arayanlar da meşgul.
Meşgul çalıyor. Anne baba isyan ediyor. Telefon devamlı meşgul diyor çünkü arayanlar.
Şey vardı değil mi? İki tane hat alıp birleştirip hızlandıranlar vardı. Öyle bir şey ben hiç görmedim.
Yaşamadım. Hani öyle o bir lüks zaten hani öyle bir şey yaşamadım da normal en büyük lüks şeydi hani kendi telefon hattın olursa anne babanın telefonunu meşgul etmekten kurtarırsan evi o bir lükstür.
Evet.
İşte ben şeyi bile hatırlıyorum. İlk çıktığında ayda 10 lira mı sabitti ücret. Ama o tabii 1-2 ayda devlet ondan vazgeçti. Çünkü alan hattı kapamıyor.
Tabii.
İşte evlerde zaten anne baba isyanlarda. Ondan devlet çok kısa sürede vazgeçti.
Evet, evet. Yani bir ekran kartının şeyin işte herhangi bir şeyin sürücüsünü indirmek bile olay olduğu zamanlardan bahsediyoruz.
Tabii. Ya çok tarih öncesi de değil işte. 94, 90, tabii 94 canım. Demeyeyim. 95, 96. Dial-up modem zamanları.
Oyun dünyasına geçeyim. Nintendo'nun Switch incelemesinde söylemiştim. Henüz şey bu Xbox ya da PlayStation gibi bir online paralı hizmeti yoktu. Giriyordun bedava multiplayer'ini oynuyordun varsa oyununda. Ama söylemişlerdi bu böyle gitmeyecek. Bizim de hizmetimiz olacak diye. 18 Eylül itibariyle senelik $20, aylık $4'lık
bir
hizmet devreye giriyor.
İyi, diğerlerinden ucuz.
Switch için evet multiplayer'ın ama haricinde hani, de şeyler sunacakmış.
Yani multiplayer'ın açıkçası paralı olması benim içime sinmiyor. Xbox Live da böyle. Hani diğer ek hizmetler olsun ama multiplayer oyunun şeyi olmalı.
Parçası.
Yani oyuna zaten bir avuç para veriyorsun. İnternet bağlantısı için para ödüyorsun. O oyunun internette oynanabilmesi için ek para verilmesi benim içime sinmeyen bir şey.
PC'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.
Olmadı. Kuramazsın çünkü hani şey. Xbox'ta tamam. Live var. Ya dediğim gibi ek hizmetler olmalı. O parayı ben o ek hizmetler için vereyim. Çünkü mesela ben kendim online oynamıyorum. Çok az. Hani bunun için niye para vereyim ki?
Şundan olmasın
sakın. Ya da 40 yılda bir deneyeceğim bir şey için. Hani bu oyunun bir özelliği olmalı. PC'deki gibi olmalı.
Şundan olmasın o. Sundukları özelliklerin aylık para etmeyeceğini düşündüklerinden. Hani böyle seni bir yerde kaçamayacağın bir yerden yakalamaları.
Yani işte tamam Microsoft bedava oyun veriyor. PlayStation da veriyor. Bulut depolama veriyorlar falan. Hı-hı. Ama onlar da bence
işte,
yetersiz. Şimdi bedava oyun veriyor. Her zaman o bazen o oyunlar sende var. Heh. Bazen istemediğin oyunlar.
Bazen kötü.
Hani o bir standardı sağlamıyor ki. Şey verse bedava, Game Pass'i verse mesela tamam derim. Orada çünkü yüzlerce oyunluk bir kütüphane var. Oynuyorsun. Ama o bedava oyunlar şansa ne çıkarsa.
Öyle.
1-2 ay önce süperdi. Forza Horizon 2'yi falan verdiler. Biri bu ay hiç güzel bir oyun yok. Hani onu bir değer olarak loot box gibi ne çıkacağı belli değil. Onu bir değer olarak saymıyorum. Hani multiplayer'a para istenmesi dediğim gibi beni çok mutlu eden bir uygulama değil.
Bu ilginç bir şey. Şimdi Fortnite oyunu mobile çıktı ya Android tarafına.
Evet.
Fakat mağazaya koymamışlardı ilk başta.
O Samsung anlaşması falan. Samsung'larda mesela şey Galaxy uygulamaları falan evet. gibi bir şey var içinde Samsung telefonların. Oradan giriliyordu mesela. Diğerlerini bilmiyorum.
15 milyon indirme Google mağazasının dışında gerçekleşmiş. İşte
Fortnite'sa gerçekleşir. İnsanlar onu indirirler, şey yaparlar. Çünkü büyük bir şey. Hani onun için adam öğrenir. Bilmeyen adam bile arkadaşına sorar. Nereden indiriliyor bu, falan indirir.
Ars Technica'nın yazısında güzel başka bilgiler de var. Android'de karşılaştıkları zorluktan bahsediyorlar. Biraz çünkü Android PC'ye oyun çıkarmak gibi sabit bir donanım olmayınca
evet.
zorluklar çıkıyor. Özellikle bellek kısmında çok zorlandık diyorlar. Çünkü %50 ya da 75 arasında belleği aloke edebiliyoruz. İşte gerisini alamıyoruz. İşte oraya sığmamız gerekti. Çok fazla bellek çeşidi olan telefon var. Şeyi kısıtladık şey diyorlar hani zaten. Hani her telefonda çalışmıyor bu. Ona rağmen ama müthiş bir indirme oranı yakalamışlar. İşte
indirir de oynar mı işte o önemli.
Evet.
Oynayabilecek mi bir kere? İndiriyor belki yükleyemiyor işte çalışmıyor ya da yüklüyor ya çalışmıyor.
Evet. İndirme oranı hiçbir zaman bir ürünün başarısını göstermiyor. Evet.
Oynayan da çoktur çünkü Fortnite çok büyük bir olay. PUBG'yi de geçti gözüyle bakıyorum.
Evet.
Sayıları bilmiyorum ama ben yok, çevremdeki geçti. İnsanlığın ilgisi konuşması Fortnite'ın geçtiği yönünde.
Öyle gözüküyor.
Normal hani bu sayıları elde ederler.
Forza Horizon 4 bitti. Demo sürümü de çıktı.
Demosu çıktı. Windows'ta da var. Türkçe. Dublaj Türkçe değil onu konuşmuştuk da işte menüleri falan da Türkçe. Hani ben onu merak ediyordum. Sadece altyazı konuşmaların altyazısı mı Türkçe olacak diye. Yok. Oyun Türkçe olmuş. Türkçe yapmışlar.
Oynadın mı?
Oynadım demosunu. Xbox One'da oynadım. Tercümesi beklediğimden iyi, ortalamadan iyi. Bir iki ufak kelime hatası var. Microsoft Türkiye ile de konuştum. Dediler ki kendileri yaptılar.
Hmm.
Hani Türkiye'den falan birisi yapmadı ya da hatta hani danışmadılar bile. Bu doğru olmuş mu diye göstermediler bile dediler. Dolayısıyla hani bir Türkiye'den birine gösterseler de durun bu böyle olmaz diyeceği bir iki küçük hata var ama Türkçe gelmiş. Windows'ta da var dediğim gibi. Bu DirectX 12'yi tam kullanan en gelişmiş oyunlardan birisi. 28 GB indirmek kolay değil. Ama kotanız izin veriyorsa bilgisayarınızı denemek için indirebilirsiniz. Ben de Xbox'a indi, PC'ye daha inmedi. Benchmark da olması lazım içinde. Emin değilim işte Windows'a inince bakacağım. Konsolda yok tabii ki. Ekim ayında da çıkıyor.
Her şey de Ekim'de çıkıyor. Yani.
Evet, tam okula dönüş.
Halo 5 ile ilgili bir haber çıkmıştı. Amazon'da satılan kutunun imajını değiştirmişler.
Kapağını değiştirmişler.
Şey var, Xbox One konsol eksklusif yazısı çıkınca demişler ki acaba PC'si de mi çıkacak bunun?
Ya bu öyle bir hani bir fincan suda fırtına doğurma ki yani adam kapağı değiştirmiş.
Öyle.
Efendim hani bazı bu işte demin Horizon 4 dedik. Bazı Xbox oyunları PC'de de oynanıyor ya var mı ya. İşte öyle oyunların kapağında konsol eksklusif mi ne yazıyormuş. Bunun da kapağı bu kaç yıllık oyun aslında.
Evet.
Bunun da kapağı o kapaklardan olmuş. O yüzden PC'ci. Yani niyet okumanın artık master'ını yapmış adamlar. Microsoft yok öyle bir şey dedi. Çünkü Halo 5 serinin en kötüsü. Hani tamam Xbox One'daki Halo bu ama yani en kötüsü bu senaryosu şeyi bir şey, kopuk kopuk bir Master Chief'i oynuyorsun. Bir onu Master Chief'i yakalamaya çalışan birileri var. Onu oynuyorsun. Master Chief zaten biliyorsun hani öyle bir berduş oldu şey oldu Cortana uğruna askerliği yaktı falan. Şimdi herkes onu kovalıyor. Kötü adı kaçak oldu falan. Yani kopuk kopuk garip bir senaryoydu. Bir yere bağlanmayan bir şeydi. Onu niye çıkartsın? Hani çıkartacaksa onu niye çıkartsın? Zaten işte bir yeni Halo oyunu geliyor. O da pek konuşulmuyor şimdi Forza'ya falan ilgi var ama geliyor. Çıkarsa o çıkar. Hani artık oyunlar hep ikili çıkıyor ya. Bu böyle bir birilerinin heyecanlanmasıydı.
Evet.
Öyle bir şey yok dedi. Microsoft.
Abi insanların film ve dizilerin karelerini durdurup bir şeyler aradığı bir dünyada böyle değişimler, böyle sonuçlar doğurur.
Öyle yani web siteleri de içerik susuzluğu içinde olunca böyle şeylerden bir böyle koca bir yangın oluşturuluyor. Bir kapağın değişmesinden.
Evet. Bir şey haberini yapmış mıydık bilmiyorum. Destiny 2'nin de ek paketi çıktı.
Forsaken
çıktı. Olumlu yorumlar almış bayağı.
Diyorlar ki şey yaptı, müthiş bir dönüş yaptı. Hani çünkü çok kötüye gidiyordu Destiny 2 hakkında, algı da kötüydü. İlerleyen paketler falan tatmin etmedi insanları. Oyuncu sayısı bayağı düştü. Müthiş bir dönüş bu Forsaken paketi deniyordu ama bilmiyorum ki, sonuçta hepimiz koptuk gittik.
Evet, maalesef.
Benim oynayan arkadaşlarım da artık oynamıyorlar. Ben de oynamıyorum. O dosyayı kapattık gibi biraz. Çok oyundaki çok sevilen bir karakteri öldürüyorlar bu pakette. Hmm. İlk başta hani bu spoiler falan değil de reklamında zaten gösteriyor. O da biraz tepki çeken bir şey. Çünkü hani bütün oyun oyunun en başarılı belki şeylerinden biriydi. Detaylarından biriydi Kate. Onu öldürmeleri pek şey olmamış.
Şey olur ya, bazı dizilerde birisi ekstra para ister.
Yani.
Yıldızı çok parlar. Sonra adamı öldürüverir, evet. Parayı vermemek için.
Bilmiyorum artık burada ne döndü. O çıktı. Battlefield 5'in açık betası yapıldı.
Evet.
Hala sürüyor mu bilmiyorum.
Bitti.
Dün,
bildiğim kadarıyla
dün
bitti.
Ya da dünden önceki gün ben çarşamba mı ne oynadım.
Hı.
Ya da perşembe oynadım, Xbox One'da çalışıyordu. Rotterdam var harita. Bir iki yer daha var da işte o döngü halinde bana Rotterdam geldi. Oynadım da hani tamam, hani görüntü, ben teknik kısmına bakıyorum. Grafikler falan daha ileri. Ama oyun bildiğimiz Battlefield işte. Hani hatta bildiğimiz Battlefield değil. Çünkü o mesela o haritada şey falan biraz belirsiz. Hani cephe neresi? Çünkü hani ilerliyor ya cephe ya da geriliyor. Çok net değildi. Güzel. Ben oynayamayacağım. Benden geçmiş, onu fark ettim. Çünkü ben oyunlarda, bu oyunlarda şeyin çok zorluğunu çekiyorum. Karşımdaki adam dost mu düşman mı? Bunun ayırt etmenin çok zorluğunu çekiyorum.
Sen de herkese
genelde
sık.
Dostlara tabii sıkıyorsun hani arada kaza kurbanı. Ya da işte rastgele el bombası dediğimiz bir şey var. Bazı ya o Battlefield 3'te Noşar Kanal var. Orada konteynerların arasında bir yer vardır. Oraya rastgele atarsın, geçerken atarsın. Birine değerse değer. Hani tabii hani ekip halinde taktik bir şekilde oynamak böyle değil.
Bu oyunun zaten değişen kısmı, mekanikleri değişti. Daha çok takım oyuna yönlendiren bir yapısı var.
O zaman benim gibi teklerin hiçbir şansı yok zaten. Call of Duty'nin
betası. Ama
Blackout. Yani şey modu.
Battle Royale
modu Call of Duty'ye de geliyor. Ona Blackout diyorlar. O deneniyor şu anda. O da işte bu sonbaharın oyunlarından birisi olacak. Yeni Call of Duty.
Öyle.
Bu yeni Call of Duty 2. Dünya Savaşı değil değil mi?
Değil.
Ha, Black Ops ya. Black Ops 4. Tamam artık.
Karışıyor abi her şey.
Ya ben Black Ops kaçta koptum? Advanced Warfare mi ne? Ben orada koptum. Kevin Spacey'de de koptum ben seriden. Üçü tamam, her çıkanı oynuyorduk. Her sene bir tane çıkıyor. Ne çıkarsa da ben single player'ını severek oynuyordum. O Black Ops falan bence çok çok güzel oyunlardı.
Güzel oyunlardı.
Ama o işte Advanced Warfare'dı zannedersem. Kevin Spacey'li olan da ben seriden koptum. Daha da toparlayamadım. Şimdi Infinity var. İşte Black Ops'un 3'ü var. 4'ü çıkıyor falan filan. Artık dikiş tutturamadım.
Evet.
Call of Duty'nin bir de ilginç tarafı var. Fiyatı düşmüyor.
Düşmüyor.
Multiplayer yönü güçlü olduğu için, multiplayer oynandığı için fiyatı düşmüyor. Öyle hani eski Call of Duty'yi işte 2 dolara ve 5 dolara aldım ikinci elden falan yapamıyorsun. Hani biraz da o yüzden kopuyorsun.
Doğru. GTA 5 bile pahalı hala. Multiplayer ile devam ediyor çünkü.
Multiplayer boyutu olan oyunların fiyatı düşmüyor belli bir şey. Ölünce düşüyor yani.
Ölünce,
artık
evet.
Yenisi çıkınca düşüyor.
Vallahi abi.
O yüzden hani onları ucuz oyun avcılığı yapmak zor onlarda.
Çok oyun var yani alınması gereken.
O kadar zaman yok.
O kadar zaman yok. Fiyatlar da 400 TL'yi aştı artık hani.
Tabii ki. Tabii
oyunlarda
ki.
Yani çok tabii dikkatli ki. Seçilecek yani bir sonraki oyun.
260-270'ti mesela demin dediğim Horizon 4.
Hmm.
Standart sürümü. Bir de standartta da bırakmıyorlar seni. Her zaman gittiğinde abi 50 lira fazla ver şunu al. O tabii o 50 lira, 70 lira bilmem ne. Sonra cep cüzdandan çıkıyor 400 lira.
Evet.
Yine her zaman bizim salık verdiğimiz şey azıcık beklemek. Çok etkili fiyatı düşürmek babında.
Öyle.
Çok değil hani, bir sene bekleme. Çünkü tamam, kabul ediyorum. Bazı oyunların da yok, server'ı kapanmış oluyor. Bilmem ne, ya da insanlar bırakmış oluyor. Eyvallah, hani o kadar bekleyemezsin de. Bir ay beklesen fiyatı etkiliyor ya.
Bir de şey mi yapılsa acaba, hani multiplayer yönü olan birini oyun alacaksan, hemen alacaksan, hiç olmazsa multiplayer olanı al baştan hani. Çünkü bir anlamı oluyor. Sen de herkesle birlikte başlıyorsun. Yani sırf senaryo, single player olan oyunu sonra düşünce al. Bir şey kaçmıyor çünkü.
İşte tabii ki ya, single player olan oyunu arkadaştan ödünç de alabilirsin. Evet. Ya da değiş tokuş da yapabilirsin. Çünkü o hani oynayacaksın, rafa kaldıracaksın. Tozlu raflar. CD'yi koyacaksın rafa, öyle duracak. Onu oynadıktan sonra satabilirsin. Ya da işte arkadaştan sen alabilirsin. Ortak alabilirsiniz falan filan. Multiplayer'da o çözümler yok.
Öyle.
Single player'da daha kolay. Ya da şimdi Forza Horizon 4 dedik işte. Ekim'de çıkacak. Geliştirilmesi tamamlandı. Game Pass sistemine geleceği Microsoft söylüyor. Game Pass'e abone ol. Geçen gün 6 liraydı abonelik. İlk işte fırsat bir şey geçti şimdi ama öyleydi. Abone ol, dene işte, oyna. Çok bayıldın. Bir ay geçti, bitiremedin. Game Pass'in süresi doldu, bayıldın, al. Ama belki de bir ayda da tamam sıkıldım ya, yarış yarış nereye kadar diyeceksin. Belki gündeminden de çıkaracaksın belki de. Ya birazcık işte artık şeyleri oyunların pahalılığından, kolay erişilemediğinden böyle alternatifleri kovalamak gerekiyor. Eskisi gibi kasete çektirmekle oyuna sahip olamıyorsun.
Doğru.
Evet. Biraz da biraz seçicilik gerekiyor Murat. Şimdi şöyle tersine düşünen adam var. Adam diyor ki işte bu oyunlar pahalı falan, biz konuşuyoruz ya da işte hani crackle mrackle olmuyor işte.
Tamam.
Lisanslı takip etmek lazım falan diyoruz. Adam şey diye isyan ediyor. Ben ayda 8 oyun bitiriyorum. Bitirme abicim. Hani sen işte ne bileyim yani uyduruyorum şimdi. Hani kızarmış tavuğu çok seviyorsun diye Banvit fabrikası her gün sana servis yapmak zorunda değil. Sen tüketicisin, hani tamam tüketimden kaynaklanan bir gücün var da hani bitirme. Hani şunu çok seviyorum. Yani içme o zaman hani. Senin ayda 25 oyun oynuyor olman oyunların 1 lira olmasını gerektirmiyor. Sen de birazcık seçeceksin. Biraz temponu yavaşlatacaksın. Multiplayer oyunlara belki takılacaksın. Hani ha karşılayabiliyorsan karşıla, ne güzel. O zaman da şikayet etmezsin zaten. Ama daha seçici olmak zorundasın. Şartlar bunu gerektiriyor.
Öyle. Evet. Gündemler bu kadar.
Bu kadar.
Maddelerimiz
bu hafta. Bu kadar.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.